Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hak Dostları'nda İnsan İlişkileri 8 üst başlığıyla yayınlanan Hak Dostları'nda Akrabayla İlişkiler 2 başlıklı yazıyı sunacağız. Bir insanın en yakınları nazarında yapmacık görüntülerden uzak bir şekilde gönülden sevilmesi, saygı görmesi ve özlenilen bir şahsiyet olması onun faziletine ve kişilik kalitesine işaret eder. Zira uzun süreli ilişkilerde ve yakınlıklarda muhabbet ve hürmeti korumak zordur. Tezkiye ve terbiye görmemiş ham kişilikler, kendi zevkini ve maslahatını daima merkeze alan kimseler olduğundan çoğu zaman etraflarındaki kimseleri kul köle olarak görmeye meyillidirler. Böyle bir ahlaka sahip kimselerin uzun süreli keyfiyetli ilişkiler gerçekleştirmesi elbette düşünülemez. Hak dostları nefislerinin hamlığından kurtuldukları için ilişkilerinde ihlas, ihsan, ikram ve hatta başkalarını kendisine tercih etmek demek olan İsa ruhuyla hareket edebilmektedirler. Bunun neticesinde de gönüllere huzur veren muhteşem ilişkiler tablosu ortaya çıkmaktadır. Örnek olması bakımından Sahibül Vefa Musa Efendi'nin akraba ilişkilerine dair yakınlarından bazı hatıralar nakletmek isterim. Kardeşleri Abidin Bey anlatıyor. Abim Musa Efendi üstadımızla babalarımız bir fakat annelerimiz farklıydı. Ama ben kendimi bildim bileli Musa Efendimiz'i baba gibi bilmişimdir. Çünkü babam ben 3 yaşımdayken vefat etmiş ve bizim evde Musa abimle beraber yaşamasak bile ev reisi konumunda olan kişi Musa abimdi. Bu maddeten ve manen böyleydi. Bu yıllar boyunca böyle devam etti. Musa abim her gün mutlaka bizim eve bir uğrardı. Bizim eve uğramadığı bir günü hiç hatırlamam. Yani düşünün, 3 yaşındasınız, 5 yaşına geldiniz, 10 yaşına geldiniz, bu hala böyle. Akşamleyin abiniz gelecek, bunu biliyorsunuz. Doğrusu merhume yengem de bu konuda her zaman destek verirdi. Sonra Osman Topbaş Bey ile çocuklukta beraber büyüdük. Ben daha hırçın bir çocuktum. Aramızda çocuk kavgası olurdu. Şimdi düşünüyorum da %80-90 ben suçlu olmama rağmen beni suçlamazlardı. Hatta yengem bunun damarına basıyor, ondan oluyor derdi, güler geçerdi. Öyle bir hayattı. Bizim çocukluğumuzda bize her gün babalık ettiği için Osman Topbaş Bey'le beni hiç ayırt etmezdi. İkimize aynı alınır, aynı yedirilir, aynı giydirilirdi. Hatta bazen fotoğraf çektirmeye gittiğimizde yaşlarımız da yakın olduğu için bizi ikiz zannederlerdi. Yani hayatımızın her safhasında bugün hiçbir babanın evladına yapamayacağı şekilde bana davrandı. Onun bu sıcak ilgisi ömrünün sonuna kadar devam etti. Sevinçli ve hüzünlü günlerimizde onu hep yanımızda hissettik. Musa abimin insanı farklı bir tedavi ediş şekli vardı. Oğlum Yusuf'un vefatından sonra biz ve aile biraz zorlandık. Ben sizin eve kalmaya geleceğim dedi. Ondan sonra kalktılar, bizim eve geldiler. Hakikaten biz burada Musa abimi ağırlarken, kendisiyle sohbet ederken, günlerimizi paylaşırken, bizim üzerimizdeki yükün, üzüntünün, sıkıntının mühim kısmını aldı. Bir müddet kaldıktan sonra bizi bir de Medine-i Münevvere'ye gönderdiler. Medine'ye gittik geldik, büyük oranda tedavi olmuş olduk elhamdülillah. Abim vefat edince doğrusu ben kendimi birden çocuk gibi hissettim ve babasını kaybetmiş çocuk hissine kapıldım. Ben 60 yaşımdan 6 yaşına indim birden. Abim hayattayken onun verdiği enerji yaşatıyordu bizleri. Onun vefatıyla birden sıradan insan oluverdim. Birden sanki yalnız kaldım, çocuk gibi kaldım. Yeğenleri Ahmet Topbaş Bey de aynı duygularını şöyle dile getirir. Bilemiyorum, insan ne zamandan itibaren kendini bilmeye başlar. Fakat bana öyle geliyor ki 2 yaşımdan beri Musa amcamı hatırlıyorum. Babamla amcam iş ortağıydılar. Annemle Musa amcamın ailesi de kardeştirler. Yani babamla amcam aynı zamanda bacanaktılar. Musa Efendi'nin küçük mahdumu Ebu Bekir Bey'le yaşıt ve aynı zamanda iyi arkadaştık. Evlerimiz de birbirlerine çok yakın olunca günlerimizi hep birlikte geçirirdik. O zamanlar babamın işleri de çok yoğundu. Sabah 6.30'da evden ayrılır, geç vakitlerde eve dönerlerdi. Musa amcam mahdumu Ebu Bekir Bey'le ilgilenirken fakirle de ilgilenirdi. Tabiatıyla babamdan daha çok Musa amcamla görüşürdük. Amcam Ebu Bekir Bey'e bisiklet alırsa fakire de alırdı. Onu gezdirirse fakiri de gezdirirdi. Kısacası Musa amcamın elinde büyüdük diyebilirim. Ebu Bekir Bey'le fakiri Kur'an-ı Kerim tahsili için Sahra-i Cedid Camii'ne gönderir ve takibini yaparlardı. Daha sonra okula başladık. İlkokul bitince İmam Hatip'e yazdırdılar. Okul hayatımızda da bizleri sürekli takip ederlerdi. Elhamdülillah kendisi bizim yakamızı bırakmadı. Bizi hep hizmete zorladı. Hadi gel Anadolu'ya gideceğiz, sohbet için evini ayarla derlerdi. Musa amcam son derece program sahibi bir insandı. İşine, komşularına, ailesine, akrabalarına, dostlarına ayıracağı vakitleri hep programlardı. Hiçbirini ihmal etmezdi. Tüm bu çevrelere periyodik olarak ziyaretlerde bulunurdu. Yeni evlendiğimizde pazar günleri ziyaretimize gelerek kahvemizi içer, bizimle yakından ilgilendiğini hissettirirdi. Bizi başıboş bırakmazdı. Tabii bu ilgisi sadece bizim gibi birinci derece yakınlarıyla sınırlı kalmadı. Onların çocuklarıyla da yakından ilgilenmiştir. Kız erkek demeden herkesin eğitimiyle ilgilenirdi. Herkes de ilgilenirdi. En uzaktaki kişiyle bile ilgilenirdi. Sanki birçok gözü varmışçasına her şeyi görürdü. Mahallede kimin hangi durumda olduğunu öğrenir, yardıma muhtaçlara yardım elini uzatırdı. Hatta 11-12 yaşındaydım. Kaz askerde oturan 3 hanıma bir Ramazan boyunca iftarlık götürmem için beni vazifelendirmişti. Ben de bir Ramazan boyunca her akşam bisikletle yemek taşıdım. Bu bana verdiği bir görevdi. Başkalarıyla diğer muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Musa Efendi Hazretleri ailenin kızlarıyla, gelinleriyle ve diğer hanımlarıyla da yakından ilgilenirdi. Hatta onlara özel bir gün bile tahsis etmişti. Gelinleri Melek Hanımefendi anlatıyor. Bizim babamla olan ilişkimiz kayınpeder-gelin ilişkisi değildi. Adeta baba kız gibiydik. Hatta zaman zaman kendi babamdan daha yakın hissettiğimiz anlar olurdu. Her şeyimizle ilgilenirdi. Bayramlarda, kandillerde, kendi aile yakınlarına hediyeler gönderdiği gibi bizim anne ve babalarımızı da unutmazdı. Hatta onlar hastalanınca bizden daha fazla ilgilendiği olurdu. Hayatta olsa da anneme hizmet etsem buyurarak annelerimize hizmette kusur etmememizi tavsiye ederdi. Aramızda öyle bir muhabbet oluşmuştu ki en ufak rahatsızlığımızı gözümüzden anlar ve gönlümüzü alırdı. Hatalarımızı düzeltirken müstesna bir nezaket ve zarafetle davranırlardı. Çocuklarımızla ve hatta torunlarımızla bile yakından ilgilenirlerdi. Aile hanımlarını her pazartesi köşkünde kabul eder ve kendilerine dini, manevi ve ahlaki telkinlerde bulunurlardı. Herkesi bir hayra yönlendirmek isterdi. O hepimiz için hem müşfik ve muhabbetli bir aile büyüğü hem de gönüllerimize Allah ve Resulünün sevgisini aşılayan bir mürşidi kamildi. Ailenin çocuklarını dert edinir, eğitimleriyle bizzat ilgilenmeye çalışırdı. Hatta bir gün Abdullah Sert ve Hasan Kamil Yılmaz Beyleri davet ederek ''Bu çocukların babaları başka işlerle meşgul olmaktan çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Hiç olmazsa onlar yerine biz bu çocuklarla meşgul olsak nasıl olur?'' diyerek onlara bir program yapmışlardı. Yaptığı bu programı da ciddiyetle takip ederdi. Hatta zaman zaman sohbete bizzat teşrif ederler ve gençlere hocanız bugün ne anlattı bakalım diyerek onların ilgilerini ölçerlerdi. Musa Efendi'nin gözünde ilgi ve değer verme bakımından küçüklerin büyüklerden pek bir farkı yoktu. Yakınlarından Safiye hanımefendinin anlattığı şu hatıra, onun körpe gönüllere verdiği değeri göstermesi bakımından ne güzel bir örnektir. Yıllar önce bizim iki mahdum su çiçeğine yakalanmışlardı. Mevsim kış ve havada oldukça soğuktu. Evler kaloriferli değildi. Soğuğun şiddetinden camlar buz tutmuştu. Çocukların rahatsızlığını duyan muhterem üstazımız ziyaretlerine geleceklerini bildirdiler. Biz evin tek odasının sıcak olduğunu düşünerek zahmet etmeyiniz efendim diyerek ilgilerine teşekkürlerimizi arz etmişsek de kararlarından vazgeçmediler. Gelecekleri gün evin diğer odalarına elektrikli sobalar koyduk ama yine de soğuktu. Haber verdikleri saatte teşrif ettiler. Efendim zahmet buyurdunuz, teşekkür ederiz deyince de biz hazırlıklı geldik buyurdular. Sıkıca giyinmişlerdi. Nur içinde yatsınlar. O kıymetli Allah dostunun iki yavru için bu kadar eziyete katlanmalarını hatırladıkça çok duygulanır, gözyaşı dökerim. Gönül ister ki daha nice hak dostlarının akraba ilişkilerine yönelik böylesi göz kamaştıran güzelliklerine yer verelim. Fakat bir dergi yazısında daha fazlasına yer vermek haddimizi aşmak olur. Ne demişler? Arife bir işaret kâfidir. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hak Dostlarında İnsan İlişkileri 8, Hak Dostlarında Akrabayla İlişkiler 2 başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve şimdi de Haşim Akın'ın kaleme aldığı Benim Adım Vail başlıklı yazıyı sunacağız. Benim adım Vail. Hayattayken kimsenin dikkatini çekmedim. Annem hariç kimse için özel bir çocuk olmadım. Ben de bu dünyada öldükten sonra meşhur olan ve arkasından ahat yakılanlardanım. Suriye'de doğmuşum. Geçen ay yani sizin aranızdayken 9 yaşındaydım. Doğduğum evi bile hatırlamıyorum. Bir gece büyük bir gürültüyle uyanıp anneme sarıldığımda başladı çilem. Evimiz bombalandı. Her yanda bir çığlık vardı. Sizin hiç evinize bomba düştü mü bilmem. Ben biraz daha büyük sayılırdım o gün. Onun için küçük kardeşimi yakıntının altından çıkarıp onu taşımak bana düşmüştü. Uzun yollar yürüdük. Ben hem babamın niçin yanımızda olmadığını hem de nereye gittiğimizi defalarca sordum anneme. Aslında bunu biraz da annemin gözyaşlarını dindirmek için yapıyordum. Ben konuşunca ve ona bir şeyler sorunca bana dönerken gözyaşlarını siliyor ve ağladığını benden gizlemek istiyordu. Aslında olayların farkındaydım ama yapılacak bir şey yok. Her adımda ayrı bir korkuyla yürüdük. Başka bir yere gelmiştik. Burası Türkiye isimli bir ülkeymiş. Ben böyle bir komşumuzun olduğunu duymuştum. Annem ilk kez güldü burada. Ellerini açıp uzunca dua etti. Yüksek sesle, "Allah'ım şükürler olsun sana, sığınacak güvenli bir yere ulaştırdın bizi," diye dua etti. Orada kimi güler yüzlü, kimi de asık suratlı amcalar vardı. Ben dillerini anlamadım hiç. Sonra çadırların olduğu bir yere yerleştirdiler. Aman Allah'ım, burası ne kadar ilginç bir yer. Her yer çamur. İçeride yaşayan herkes bizim gibi savaştan kaçmış. Belirli saatlerde yemek veriliyor. Hastane ve okul var. Ama kendimi tam bir esir gibi hissettim. Burası hiç de bizim eve benzemiyordu. Orada annem ve diğer teyzelerin tek konuştukları konu vardı. Savaş ve eski evleri. Yarına ait kimsenin umudu yoktu. Sonra buradan başka şehirlere gidebileceğimiz söylendi. Biz de diğer akraba ve tanıdıklarımızla yola çıktık. Daha önce hiç görmediğim yerleri görmüş olmak içimi rahatlattı. diğer kardeşlerim daha küçük olduğu için benim kadar sevinmediler bu işe. Ama annemin yüzündeki endişeyi bir türlü anlamıyordum. Sonra İzmit isimli bir şehre geldik. Bodrum katta pencerelerinden ışığın zor göründüğü bir eve yerleştik. Burada 3 aile beraber kalıyorduk. Mutfak ve tuvaleti ortak kullandık. Mutfak dedimse günlerce aç kaldığımı kimseye söyleyemedim. Türkiye Devleti bize bazı imkanları sağlamıştı. Mesela okula gidebiliyorduk ama içerideki halimizi ancak ben bilirim. Hastaneye gitme ve ilaç kullanma imkanı verilmişti ama hastanede sanki tüm hastalar bize Suriyeli diye ayrı bir gözle bakıyordu. Bir gün annemle hastaneye gittik. Sıramızı bekliyoruz. Koridordaki sandalyelerde boş bir yer vardı. Annemle oraya oturduk. Yan tarafta oturan kadın bir şeyler söylenerek gitti, başka bir yere oturdu. Ne dediğini anlamamıştım. Ama bizden kaçmasına çok üzüldük. Niçin bizden böyle hızlıca uzaklaştığı onu da anlayamadık. Mahallemizde birkaç Suriyeli arkadaşım vardı. Başka Türk çocukları da vardı. Geçen hafta beraberce maç yapmaya başladık. Çok güzel bir maç oldu. Biz daha çok gol yemiştik ama olsun. Sonra arkadaşlarımızdan birisinin annesi geldi ve onlara "Niçin Suriyeli çocuklarla oynuyorsunuz? Çabuk gidin!" diye kızdı. Oyunu yarıda bıraktılar. Bizimle oynayınca ne olacak hiç anlamadım. Okulda benim adım olmadı. Bizi hep Suriyeli çocuk diye tanıdılar. Öyle çağırdılar. Annem bir gün evde pasta yapmıştı. Çantama da koydu. Birini arkadaşıma vermek istedim. Biz onunla aynı sınıfta okuyoruz. O alıp yiyecekti ama diğerleri hemen uyardı. "Alma, o Suriyeli." İçimin nasıl yandığını bilemezsiniz. Bir gün öğretmen beni yanına çağırdı ve bana kızdı. "Sana kaç defa söyledim temiz ol diye. Gene yakan kirli gelmişsin." Başımı öne eğdim. Gözlerimi yere diktim ve sadece sustum. Gözyaşlarım ayakkabıma aktı. Evde bırakın deterjanı, sabunun bile kalmadığını, suların kesik olduğunu nasıl anlatabilirdim ki? Beden eğitim dersinde güzel top oynardım. Ama Türkçe dersinde bir türlü güzel yazamadım. Müzik dersinde benden Türkçe bir şarkı söylememi istedi. Ben Türkçe şarkı bilmiyorum, Arapça olur mu dedim. Öğretmen buna çok kızdı. "Burası Türkiye, Suriye değil, anlamadın mı daha?" diye bağırdı. Onu hiç böyle görmemiştim. Niçin bu kadar kızdığını da anlamadım. Ben Türkçe şarkı bilmiyorum ki. Dün benim kalbimi söktüler. Biliyor musunuz kalbimi? Arkadaşlarım sınıfın önünde tartışıyordu. Ben de onlara "Hepimiz kardeşiz, kavga yapmayın" dedim. İkisi de kavgayı bırakıp bana döndüler. "Hayır, hepimiz kardeş değiliz. Sadece burada biz Türkler kardeşiz. Senin baban bir vatan hainidir. Vatanınızı savunmadınız. Bırakıp kaçtınız. Orada savunurken ölseydi şehit olurdu. Ama şimdi burada bir kaçak ve bizim elimizden geçinen bir asalak." İşte kalbim yerinden sökülüp alındı o an. Babam şehit olalı 4 sene olmuştu. Onlar benim babamın olmadığını bile bilmiyorlardı. Babama bunun söylenmesi çok ağrıma gitti. Ben de onlara vurdum. Biliyorum kavga yapmak kötüdür ama dayanamadım. Sonra da öğretmen geldi. Onların ağladığını görünce hemen bana kızdı. Çok kötü şeyler söyledi. Benim gözyaşlarıma hiç bakmadı. Beni hiç dinlemedi bile. En son cümlesini anladım. "Düşün yakamızdan, sizden bıktık, defolun." Ben de onların yakasından düşmek için mezarlıkta kendime bir yer bulacağım. Yarın arkadaşlarımın aileleri gelip beni yeniden sorguya çekecek ve bana kızacaklar. Onlardan önce ayrılmalıyım. Biliyorum, arkamdan konuşulacak, çok şeyler söyleyecekler. Kimse annem kadar ağlamayacak. Ben ölünce çok merhamet nutukları atılacak. Ben hiçbirini istemiyorum. Anneme üzülüyorum. Ama başka çarem kalmadı. Bir de bana şefkatle yaklaşan bazı arkadaşlarım ve büyüklerime. Biz Türklerin büyük bir şemsiyesi var diye duymuştuk. Onlar bize kardeşçe bakacak diye umut etmiştik. Annem bunun için şükretmişti. Caminin önünde her gördüğünde başımı okşayan yaşlı amcayı unutmayacağım. Bakkalın verdiği şekerleri de ama kalbimi yerinden sökercesine incitenleri de. Annemin yanında rahat edemedim. Babamın yanında daha huzurlu olmayı bekliyorum. Ben gidiyorum. Nutuklarınız sizin olsun. Kardeşlerimin kalbini kırmayın. Ben şimdi sınıfta değil, mezarlıkta bir yer bulmayı ümit ediyorum. Değerli dinleyenler, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Benim Adım Vail başlıklı yazıyı sunduk son olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından aktardık bu yazılarımızı. erkamradyo.com internet adresimizde arşiv bölümünde Sesi Dergi'den dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, programımızı bu gecelikte noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.